Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Ve Çınaraltı programında sizlerle neşeli sohbetler yapmayı umuyoruz. Programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize en derin, en samimi sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum. Değerli dinleyiciler, günümüzde İstanbul'u ve de tabii ülkemizi süsleyen sayısız abidelerden bir tanesi var ki, yurt dışına gelen turistlerin ziyaret etmeden geçemedikleri bir yapı. Türkiye'nin altı minareli tek camii Sultanahmet bu. Turistlerin mavi cami dediği Sultanahmet. Bugün Sultanahmet Camii ile ilgili bazı neşeli bilgileri sizlere vermek istiyoruz. İmparatorluk başmimarı Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılan bir cami Sultanahmet Camii, adından da anlaşılacağı gibi Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılmış bir hayır eseri. İstanbul'da At Meydanı'nda Türk mimarisinin 17. yüzyıl hatırası. Altı minareli olmasıyla malum bilinir. Ülkemizin tek altı minareli camii. Yapıldığı devirdeki Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretini haşmetiyle efendim bizlere göstermektedir. Aynı zamanda banisi Sultan 1. Ahmet'in gençliğini ve güzelliğini de zarafetiyle, tezyinatıyla temsil eden bir abidedir. Aynı zamanda kendisini inşa eden Sultan Ahmet'in dindarlığını da ruhaniyetiyle bizlere aksettirmektedir. Eşsiz zenginlikte çinileri var. Avrupalılar bunlara hayran kalmışlar ve bu sanat eserine Mavi Cami demişlerdir. Ve milletler arası turizm edebiyatına da Sultanahmet Camii, Mavi Cami, Blue Mosque diye geçmiştir. Sultan 1. Ahmet kimdir? Sultan 1. Ahmet, Sultan 3. Mehmet ile Handan Valide Sultan'ın oğludur. Babası veliaht iken ve dolayısıyla Manisa'da Sancakbey iken Manisa'da dünyaya gelmişti. Böyle İstanbul dışında dünyaya gelen son hükümdardır. Çünkü artık bu padişahtan itibaren şehzadeler sancağa çıkma adetini bırakmışlardır. Bu adet bırakılmıştır. Şehzadeler sarayda bir nevi siyasi bir staj görerek tahta geçecekleri günü beklemeye başlamışlardır. 1603 senesinde babası vefat etmiştir. Sultanahmet o zaman 13,5 yaşındaydı. 14 yaş diyelim. Babasının vefatı üzerine Osmanlı tahtına cülus etmiştir. 28 yıl yaşamıştır değerli dinleyiciler. 14 yıl saltanat sürdükten sonra 28 yaşında vefat etmiştir. Zevceleri arasında aşk ile bağlandığı kadın meşhur Mahpeyker Kösem Valide Sultan'dır. Sultanahmet sarayda devrine göre çok iyi bir tahsil gördü değerli dinleyiciler. Şiirle meşgul oldu. Bahti mahlasıyla cenk şiirleri, dini şiirler ve aşk şiirleri yazdı. El yazısı hattat denecek kadar güzeldi. Aynı zamanda güçlü kuvvetli, devamlı idman yapan, tuttuğunu deviren bir cengaverdi. Aynı zamanda zarif ve çok güzel yüzlü bir gençti ve dindarlığıyla, tasavvufa merakıyla da meşhur idi. Meşhur Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin talebesidir. Şimdi gelelim Sultanahmet Camii'ni yapan büyük sanatkar, mimar, sedefkar Mehmet Ağa'ya. Onun doğum tarihini kati olarak bilmiyoruz. Dostlarından Cafer Çelebi adında bir zat, onun şanına Risale-i Mimari adında bir eser kaleme almıştır. Tahminen 1554-1558 yıllarında dünyaya geldiğini biliyoruz. Nereli olduğunu da bilmiyoruz. 20 yaşlarındayken bir sene kadar Kanuni Sultan Süleyman'ın türbe bahçesinin bekçileri arasında bulunmuştur. Oradan Topkapı Sarayı'ndaki has bahçeye bekçi olarak alınmıştır. Bu suretle Bostancılar Ocağı neferleri arasına katılmıştır. Bir gün bu has bahçede şiir meşkeden Enderun ağalarını görmüş. O delikanlıların şiir söylemesi kendini cezbetmiş. Dersten sonra koynunda taşıdığı ve bütün parasını teşkil eden 90 altınını o gençlerin hocasına vermiş. Size bütün paramı veriyorum. Siz bana yardımcı olun. Ben şiir öğrenmek istiyorum demiş. Ve kısa bir zaman içinde bu hocadan edebiyat tahsil etmiş ve epey bir şeyler öğrenmiş. Fakat sonra bir rüya görmüş. Bu iş boş, bu işten vazgeçme halinde bir rüya. Bırakmış o işi. Sedefkarlığa ve ince marangozluğa heves etmiş. Ricası kabul edilmiş. Çünkü Osmanlı Devleti'nde fırsat eşitliği vardı. Liyakatı olan herkes sınıf değiştirebilirdi. İmtihan ediliyor. Ve imtihanda muvaffak olduktan sonra saraydaki sedefkarlar atölyesine alınmıştır. Ve kısa zamanda bu sanatı da gereği gibi öğrenmiştir. Zaten zeki ve kabiliyetli olanlara her iş kolaydır. Sultan 3. Murat devri, onun ilk saltanat yıllarında herkes tarafından büyük hürmet gösterilen birisi var. Koca mimar Sinan Ağa. Sık sık saraya geliyor, sedefkar atölyesine uğruyor. Bu Mehmet Ağa bir gün yaptığı bir eseri korka korka o büyük mimara gösteriyor. Sinan Ağa aferin kalfa diyor. Çok güzel bir iş diyor. Bunu yapabilecek bir usta tanımıyorum. Niçin böyle güzel bir şey yaparak padişahımıza hediye etmezsin diyor. Teşvik ediyor onu. Bu teşvik üzerine Mehmet Ağa bir yıl uğraşarak sedef kakmalı bir rahle yapıyor. Ve bunu Sultan 3. Murad'a takdim ediyor. Padişah rahleye hayran oluyor. Kendisi de çok dindar bir padişahtır. Ve diyor ki, Sultan-ı Kur'an-ı Azime ve Şehenşah-ı Furkan-ı Kerime, yani en büyük padişah olan Kur'an-ı Kerim'e bundan güzel taht olmaz diye demiş. Mehmet Ağa'yı has bahçe bekçiliğinden almış, saray kapıcıları arasına yükseltmiş. Saray kapıcıları, kapıcı ismi sizi yanıltmasın, devlet ulaklıklarında kullanılırdı ve çok mühim bir vazife idi. Mehmet Ağa başından bostancı baratasını çıkarmış, onun yerine altın sırma işlemeli kapıcı üsküfü giymiştir. 1597 yılına kadar geçen 8 sene içinde bu tarihten itibaren devlet ulaklığı vazifeleriyle Mısır, Arnavutluk, Bosna ve Macaristan'a gidip gelmiş, Anadolu'nun muhtelif yerlerine dolaşmıştır. O sene Mehmet Ağa'yı İstanbul'da su nazırı olarak görüyoruz. 10 sene kadar bu vazifeyi yaptıktan sonra artık imparatorluk baş mimarlığına tayin edilmiştir. Ve ilk iş olarak da Sultan 1. Ahmet'in adına büyük ve güzel bir caminin inşaına başlayarak İstanbul'un simasına yeni bir sanat mücevheri ilave etmiştir. Değerli dinleyiciler, fetihten sonra İstanbul imar edilirken, padişahlar adına yapılan büyük camiler için, şehrin Haliç'ten ve Beyoğlu sırtlarından manzarasına ehemmiyet verilmişti. Şöyle ki, Garp'tan Şark'a Sultan Selim, Fatih, Süleymaniye camileri, Haliç'e hakim tepelerin üzerine inşa edilmiştir ki bunların her birisi İstanbul'un yedi tepesinden biridir. Yalı boyuna da bir dizi büyük camiler yapılmıştır. Bu iki abideler dizisi, yani tepelerdekiyle yalı boyundaki abideler dizisi, batıda Ayasofya'nın iris silüetiyle düğümleniyordu. İstanbul'a Boğaz'dan gelirken limana girinceye kadar önce yalnız Ayasofya görünüyordu. Yine gemiyle Marmara'dan gelenlerin de ilk karşılaştığı Ayasofya Camii oluyordu. Şehrin Haliç yüzü, Haliç tarafında kalan yüzü, Türk yapısının azametli eserleriyle kafi miktarda bezenmişti. Selefkar Mehmet Ağa yapacağı büyük caminin yerini öylesine seçti ki, altı minaresiyle Sultanahmet Camii, Karadeniz ve Akdeniz'den gelen gemilerin karşısına, Ayasofya'nın hemen yanı başında ve bütün azameti ve zarafetiyle çıksın. İşte bu caminin inşaına Hicri 1018 ki miladi 1609'a tekabül eder, o yıl tantanalı bir merasimle başlandı. Temeline ilk kazmayı bizzat Sultanahmet Han vurdu. Kullandığı kazma bu merasim için hususi olarak yapılmıştı. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nin hazinesindedir. Üzeri gümüş kakma süs motifleriyle bezenmiştir. Sapı güvez katife kaplıdır. Bu kazma mübarek bir mabedin inşaında ilk kullanılan kazma olduğu için teberrük edilmiş ve saklanmıştır. Evliya Çelebi şöyle anlatıyor. Temel kazısına başlanıp İptida Sultanahmet eteğine toprak doldurarak "Ya Rab, Ahmet kulunun hizmetidir, kabul eyle" diye ırgatlarla beraber temelden toprak taşımıştır. Böyle diyor Evliya Çelebi. Zamanın müverrihi, tarihçisi Naima Efendi de kısaca 1018 Recebi'nin 9. günü, yani 8 Ekim 1609'da At Meydanı'nda Cami-i Şerif binası için temel kazısına başlandı. Şevval'in 8. günü ki 4 Ocak 1610'dur ulema, vüzera, meşayih toplanıp bir mübarek saatte temel atıldı diye anlatıyor. Efendim, devrin münevver simalarından ve meşhur vaizlerinden Sivaslı Şeyh Abdülmecid Efendi vardı. O, Sultanahmet Camii'nin temel şeyhi olarak tanınır. Yani dua ile temel taşını koyan adamdır. Bu Şeyh Abdülmecid Efendi, Sultanahmet'in itibar ettiği bir şahsiyetti. Hatta Sultanahmet'e hitaben bir manzum nasihatnamesi vardır. Orada diyor ki, "Tişe-i hikmet ile mezra-i madelete, meşveret tohumunu ek, sula dümu ile müdam." Ve bir yerinde de bu nasihatnamenin, "Küfr ile devlet dura, zulm ile durmasa gerek" diyecek medeni bir cesareti gösteriyor. Bu da gösteriyor ki Osmanlı Devleti zamanında padişahlar her hak sözü kabul etmişlerdir. Bu sözlerin manası şu. Birincisi şu ki her zaman meşvereti elden bırakma. Yani etrafındakilere danış ki adalet ve hikmet tecelli etsin bu meşveretten. Bir de küfür ile devlet devam eder ancak zulüm ile devlet devam etmez, buna dikkat et diye nasihatta bulunuyor. O zamanki Avrupa krallarına kolay değil böyle bir şey söylemek ama Osmanlı Devleti'nde padişaha bunu rahatça söyleyebiliyor. Zaten padişah kendisine böyle söylendiğini istiyor. İşte böyle diyen Abdülmecid Sivasi Hazretleri Sultanahmet Camii'nin temel atılırken orada bulunan ve dua eden ve dua ederek temel taşını koyan zattır. Vezirlerden Kalender Paşa bina nazırlığına tayin ediliyor. Kızlar Ağası Mustafa Ağa, Kapıcılar Ketüdağası İdris Ağa ve Bostancıbaşı Hüseyin Ağa da bina eminliklerine tayin ediliyorlar. Bina nazırı, binanın projeye ve binayı yaptıranın arzularına uygun şekilde bina edilmesine kontrol eder. Bina eminleri ise bina yapılırken lazım olan malzemenin ve orada çalışanların yevmiyelerinin verildiği, bunu veren ita sahibidir, ita amiridir. Eminlerde para durur, onlar malzemeyi alır ve işçilerin gündeliklerini öderler. Onun için eminlik mühim bir vazifedir. Bugünkü finans müdürlüğü gibi bir vazifedir. Evliya Çelebi yine şöyle anlatıyor. Hocam Evliya Mehmet Efendi temel imamı, Şeyh Üsküdar Aziz Mahmud Efendi temel şeyhi, Kara Sümbül Ali Efendi temel kadısı, Kalender Paşa Muhtemet ve Kemankeş Ali Paşa temel nazırı oldu diyor. Ancak sonraki bazı bilgilere göre Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de temel taşını koymuş ama duayı Sivaslı Abdülmecid Efendi yapmış. O da büyük bir evliyadır. Böylece her iki sözün arasını bulmak mümkün oluyor. Dedi ki Cafer Çelebi Risale-i Mimariye diye bir kitap kaleme almış. Orada bu Sultanahmet Camii'nin yapı günleri hatırası olarak şunu yazıyor. Mehmet Ağa caminin şadırvanı önüne seccade serdirmişti. Ama kendisi oturmazdı. Bir kuruca yer bulup orada oturmuştu. Sol elinde bir arşın, sağ elinde de bir tesbih vardı. Durmadan tesbih çeker, zikreder ve etrafındaki ustaları gözden geçirirdi. İşini ihmal edeni görürse elindeki arşını sallayarak cetvel gibi bir şey, bire işleyin diye bağırırdı ve arada kalkıp cami-i şerifi dolaşırdı. Bu büyük cami Hicri 1025, miladi 1616 yılında. 7 yıl içinde tamamlandı değerli dinleyiciler. Müverrih Naima şunları yazıyor. At meydanında 7 seneden beri inşa edilmekte olan cami-i şerifin kubbesi tamam oldu. Kilitlenecek yani kilit taşı konulacak vakit gelmekle 1026 Cemaziyel Ahiri'nin 4. günü yani 9 Haziran 1617'ye tekabül ediyor, cuma günüdür. Caminin dış avlusuna otağlar kuruldu. Padişahın tahtı kondu ve cümle vüzera, ulemaya ve erkanı devlete âli bir ziyafet tertip olundu. Sonra hepsi saraya gittiler, hilatler giydiler ve padişahı alarak cami önündeki otağına getirdiler ve kendisini tebrik ettiler. Sultanahmet kubbeye kilit taşının konması sevinciyle verdiği bu ziyafetten 6 ay kadar sonra 21 Kasım gecesi vefat etmiştir. Değerli dinleyiciler, Topkapı Sarayı arşivinde bulunan masraf defterlerine göre Sultanahmet Camii'nin inşaına 1811 yük ve 2944 akçe harcanmıştır. Her yük 100 bin akçedir. 1811 yük çarpı 100 bin akçe binanın masrafıdır. Akça hemen hemen en küçük para birimidir, gümüş paradır değerli dinleyiciler. Kaba hesaplarla zamanımızın parasına çevrilirse çok büyük bir meblağ tutuyor. Bu rakam karşısında bazıları diyor ki bu abide için ağırlığınca altın harcanmış cami. Ancak bu para günümüzde Sultanahmet Camii'nin sadece çinilerini satın alamaz.
Yeah.
Biraz da caminin hususiyetlerinden bahsedelim değerli dinleyiciler. Caminin planı kareye yakın bir müstatildir, yani dikdörtgendir. Cephesi 72 metredir, yanı 64 metredir. Önünde aynı ölçülerde ortası şadırvanlı bir iç avlu vardır. Altı minarelidir cami, üçer şerefeli dört uzun minaresi vardır. Caminin dört köşesinde de ikişer şerefeli kısa minareleri vardır. İç avlunun cephe duvarının iki ucunda bulunuyor bu kısa minareler. Merkezi büyük kubbe dört uzun minarenin ortasında kalıyor. Bu minarelerin şerefeleri dört minarede üçer şerefe olduğuna göre 12. Dörtte diğerleri 16. Şimdi çok kimse bilmeden Sultanahmet 14. padişahtır malum. 14 yaşında tahta çıkmış, 14 yıl saltanat sürmüştür. Diyorlar ki 14. padişah olduğu için minarelerdeki şerefe sayısı 14'tür. Lakin minarelerde 16 şerefe vardır. Şimdi bunu şöyle, bu rivayeti doğrulamak için şöyle izah ediyorlar. Yıldırım Bayezid'in iki oğlu Süleyman Çelebi ile Musa Çelebi de sayılırsa Sultanahmet 16. padişahtır. Ancak Osmanlı tarihçileri bu ikisini padişah saymamıştır. Bir başka rivayette de bir zelzelede küçük minarelerin minarelerdeki şerefe sayısının bir hasardan dolayı iki şerefe yapılarak minarenin sağlamlaştırıldığı, böylece aslında 14 olan minare şerefe sayısının 16'ya çıktığını söyleyenler de var. Vaka bunun esasını bilmiyoruz. Künhüne vakıf değiliz. Çok da ehemmiyetli bir şey değil zaten. Efendim, iç avlunun zemini mermer döşelidir. Şadırvanlıdır. 26 granit ve porfir sütun arasına atılmış, 26 kemerli bir revakla çevrilmiştir bu iç avlu. Bu revak avluyu fır dolayı sarıyor. Yarım küre şeklinde 30 küçük kubbeyle örtülmüştür. Revakın dış avluya bakan duvarlarında 38 pencere var. Bu iç avluya biri cephede, ikisi iki yanda olan üç kapıdan giriliyor. Bu kapıların kanadı tunçtan dökülmüştür. Sultanahmet Camii'nin bir hususiyetini teşkil ediyor bu. Çünkü kendisinden evvel ve sonra yapılan Selahattin camilerinde, yani hükümdar ve hükümdar ailesi tarafından yapılan camilerde kapı kanatları daima ceviz ağacından yapılırdı. Yalnız bu camide dış avlunun bu üç kapısı tunç kanatlıdır. Ama bu tunç kapılar da birer sanat eseridir değerli dinleyiciler. Vaktiyle onlar da altın yaldızlıymış. Evliya Çelebi iç avlunun bilhassa cephe kapısı için şunları kaydediyor. Bir diyarda misli yok bir tunç kapıdır. Hurda Nakşi, bu kalemun kalemkari zerger nakışları, gümüş halka, gümüş kilit, gümüş menteşelerle müzeyyendir. Bazı kimseler bu kapı kanatları Estergon'daki Kızıl Elma Kilisesi'nden gelmiş derler ama yanlıştır. Estergon'daki kilisenin kapısını Almanlar Viyana'ya götürmüştür. Halen orada İstefani Kilisesi'ndedir diyor. Evliya Çelebi, Sultanahmet Camii'nin tunç kapı kanatları o tarihte merhum pederim Derviş Mehmet Zilli Efendi Kuyumcubaşı iken İstanbul'da yapılmıştır. Babamın adı da üstündeki kitabeler içinde künyesiyle beraber yazılıdır diyor. Efendim, iç avlu ortasındaki şadırvan altı mermer sütunlu bir saçağın altında. Yalnız su içmek için yapılmıştır. Abdest muslukları caminin dışındadır. İki yanında sıralanmıştır. Kareye yakın müstatil şeklindeki asıl ibadet sahnı, yarım küre şeklinde bir büyük merkezi kubbe ve onun etrafında toplanmış dört yarım kubbeyle örtülüdür değerli dinleyiciler. Yüksek ve pencereli bir kasnak üstündedir bu merkezi büyük kubbe. Dört büyük kemere, kemerler de mermerden yapılmış, dört büyük fil ayağı üzerine oturtulmuştur. Büyük kubbe 33,5 metre çapında. Ayasofya kubbesinin çapından 2,5 metre kadar büyük. Silindirik dilimlerle bezenmiştir fil ayakları. Bunların da çapları 5 metredir. Fakat Çin'i tezyinatıyla kalın gövdeleri caminin içine asla ağırlık vermiyor. Bu çini süslemeler fil ayaklarının o kalın sıkletini ortadan kaldırmaktadır. Değerli dinleyiciler, Sultanahmet Camii 17. asır Türk çiniciliğinin kıymetine paha biçilmez bir hazinesi. Kare şeklinde binlerce çini plak ile yapılmış panolar caminin içini pek muhteşem bir zenginlikle süslüyor. Her pano adeta bir cennet bahçesi güzelliğinde. En geniş bir muhayyilenin bile sınırı dışında. Ve çeşitleri sayılamayacak kadar çok tezyini bitki motifleri, serviler, laleler, efendim sümbüller, güller, karanfiller, nar çiçekleri, erik çiçekleri, başka üzüm salkımları, dallar, yapraklar, filizler, goncalar, beyaz bir zemin üzerine kırmızı, mavi, yeşil, firuze, siyah renklerle seyredenleri mest eden bir ahenkle serpilmişler. Bilhassa cümle kapısının üstündeki mahvellerin panoları, hünkâr mahvelinin altın yıldızlı çinileri birer sanat harikasıdır. Bu çiniler değerli dinleyiciler, İznik ve Kütahya işidir. Sultanahmet Camii'nin içinde göz nereye baksa bol ışık altında selsebil olmuş çiniyle karşılaşır. İşte bundan dolayı Avrupalılar bu abideye mavi cami demekle yerden göğe kadar haklıdırlar. Caminin masraf defterlerine bakıldığında şaheser panoları vücuda getiren çini karelerin sayısı 21 bin parçadır. Çinileri yaptıran kaşici yani çinici Hasan isminde bir zattır. Ne hayatını biliyoruz ne başka hususiyetini biliyoruz, sadece adını biliyoruz. Efendim caminin yazıları da ayrı bir güzellik. Celi hat ile caminin yazılarını devrin büyük sanatkarlarından Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubari yazmış. Bu sanatkar bir sülüs ve nesih yazısı ustasıdır. Bir pirinç tanesi üzerine mikroskobik yazı ile İhlas-ı Şerif yazma hünerini gösterdiği için Gubari lakabını almıştı. O pirinç tanesi de bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Gubari Kasım Efendi Hicri 1034 yani 1624-25 yıllarında vefat etmiştir. Kabri Eyüp'te, Eyüp Sultan Kabristanı'nda. Efendim caminin başka güzellikleri var. Türk taş mermer işçiliği, oymacılığı sanatı da mihrapta, hünkâr mahvelinin mihrabında, minberde ve pencere içindeki mozaikler ve pencere arasındaki panolarda efendim kendisini göstermektedir. Kırmızı, sarı, siyah damarlı en nadir taşlar, yeşimler, zarafet ve zevk süzgecinden geçerek köşeli, yıldızlı, güllü mozaikler olmuş. Mermer, sanki kuyumcunun elinden çıkmış gibi oyulmuş, mücessem dallar ve yapraklar arasında laleler, nal çiçekleri açmış. Bu dalların, bu yaprakların ve çiçeklerin üstü de ayrıca alçak kabartmalarla süslenmiş. Bu manzarayı gören ilahi bir vecide kapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki değerli dinleyiciler, bu büyük camiyi yapan Mimar Mehmet Ağa'nın lakabı Sedefkar'dır. Caminin içindeki ahşap kısımlarda, kapı kanatlarında, pencere kanatlarında Türk sedef kakmacılığının harika eserleri görülür. Fakat esefle kaydetmek lazım ki pencere kanatlarının büyük kısmı zamanla yok olmuştur. Kalabilenleri de hayli yıpranmıştır. Yalnız mihrabın iki yanındaki pencerelerin sedefli kanatları kitabeleriyle beraber sağlam olarak kalmıştır. Kubbelerin ve yarım kubbelerin içindeki kalem nakışları ve mahvillerin altındaki tavanların tezyinatı caminin diğer sanat işçiliklerine denk güzelliktedir. Efendim, daha önce de söyledik, Sultanahmet Camii'nin altı minaresi var. Dördü üçer, ikisi ikişer şerefelidir. Evliya Çelebi Camii'nin banisi Sultan 1. Ahmet, Osmanlı padişahlarının 16.sıdır. Altı minarede 16 şerefe bulunması da buna işarettir diyor. Tabii Evliya Çelebi'nin kaleminden halk ağzına yayılmış bu söz yanlış diyenler var. Evet, işte dediğimiz gibi Süleyman ve Musa Çelebiler padişah sayılırsa Sultanahmet 16. padişahtır. Mamafi dediğim gibi Osmanlı tarihçileri Süleyman ve Musa Çelebileri pek padişah kabul etmezler. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ancak belli bir mahalline hakim olmuşlardır. Efendim Sultan 1. Ahmet'in caminin yanında bir türbesi var. Vefatından sonra 1618 yılında oğlu Sultan II. Osman'ın padişahlığı zamanında yapılmıştır. Kare planlı, dört taş duvar üzerine oturtulmuş bir kubbeyle örtülüdür. Kapısı önünde bir revak vardır. Bu türbede yalnız değil Sultanahmet, kendisinden başka büyük bir aşkla bağlandığı hayırsever Valide Sultan Mahpeyker Kösem Valide Sultan burada gömülü. Sultanahmet'in padişah olmuş oğullarından Sultan II. Osman ve Sultan 4. Murat burada gömülü. Diğer oğulları Şehzade Mehmet, Şehzade Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Kasım, Şehzade Orhan, Şehzade Mehmet, Şehzade Hasan, Şehzade Osman burada gömülü. Kızları Ayşe Sultan, Gevherhan Sultan, Zahide Sultan, Übeyde Sultan, Zeynep Sultan burada gömülü. Sultan II. Osman'ın yani Genç Osman diye bilinen Sultan II. Osman'ın çocukları Mustafa ve Şehzade Mustafa ile Zeynep Sultan burada gömülü. Sultan 4. Murad'ın evlatları Şehzade Ahmet, Şehzade Abdülhamit, Şehzade Selim, Şehzade Orhan, Şehzade Numan, Şehzade Mahmut, Şehzade Hasan, Şehzade Osman burada gömülü. Yine Sultan 4. Murad'ın kızları Rabia Sultan, Fatma Sultan ve Safiye Sultan burada gömülü. Sultan 1. Ahmet'in bir başka padişah olan oğlu Sultan İbrahim var. O burada gömülü değil, o Ayasofya'da gömülü ama onun oğulları Şehzade Mehmet, Şehzade Ahmet ve Safiye Sultan da burada gömülü. Demek ki türbede Osmanlı Hanedanı'nın 3 padişah, 1 valide sultan, 20 şehzade, 10 da sultan metfundur. Değerli dinleyiciler, Sultanahmet Camii İstanbul'daki askeri ihtilallerde adeta bir anane halinde ihtilalcilere karargah ola gelmişti. Ayrıca iki büyük vakaya da sahne olmuştur. 1648'de sipahi ihtilalinde sipahilerle Yeniçeriler arasında kanlı bir şehir muharebesi olmuştu. Ve bozguna uğrayan sipahiler Sultanahmet Camii'ne sığınmışlardı. Bu vakayı Naima Efendi tafsilatıyla anlatıyor. Cami-i Şerif'in ol nazenin musanna kapıları ve camları tüfenk fındığı ile delik deşik oldu diyor. Yazık. Bir de 1826 yılında artık devletin başına bela olan bozuk sapık fikirler arasında yayılmış olan Yeniçeri asker ocağını Sultan II. Mahmut kanlı bir şehir muharebesiyle ortadan kaldırdı. Yeniçerilere karşı karargahını Sultanahmet Camii'nde kurmuştu. Ve devlet erkanıyla ulema vakanın devamı müddetince geceli gündüzü orada toplandı. Sancağı Şerif de Sultanahmet Camii'nin mihrabına kondu. Sultanahmet Camii'nin külliyesi de var. Külliyesinde tabi camiden başka bir kasr-ı humayun var. Küçük bir padişah kasrı var. Tabhane var. Yani yemek pişirilen bir yer var, mutfak. İmaret var, yemek dağıtılan bir yer. Medrese var, mektep var. Darüşşifa var, yani hastane var. Ayrıca altlı üstü bekar odaları var burada. Ve dükkanlar var, küçük bir çarşıcık, bir sebil ve Sultanahmet'in türbesi külliyeyi tamamlıyor. Çarşı, zamanla bir silah çarşısı, bir askeri çarşı olmuştu. Arasta çarşısı adı verilmiştir buraya. Arasta ordu çarşısı, asker çarşısı, silah çarşısı manasına gelen bir isimdir. Cumhuriyetten sonra Sultanahmet Camii uzun yıllar asker yollama yeri olarak kullanıldı değerli dinleyiciler. İbadet yeri olarak değil de 1950'ye kadar İstanbul'daki askerler birliklerine buradan yollanırdı. Her tarafta askeri malzemeler, battaniyeler, masalar, asker yazımları yapılırdı. Ve cami uzun yıllar böyle askeri yollama yeri olarak kullanılmış. Külliyenin bazı yerleri yıkılmış, bazı yerleri dükkan olarak satılmış veya kiraya verilmiştir. 1950'den sonra Sultanahmet Camii ibadete açılmış ve birkaç kere tamirat geçirmiştir.
Yeah.
Evet değerli dinleyiciler, Sultanahmet Camii'ni mevzu edindiğimiz bu haftaki Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya bir başka programda başka mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.